Ford teknoloji gündemini sunar.
Ford'da teknoloji gündeminden merhabalar. Ben Can Akbulut. Karşımda Dilan Başman.
Merhaba herkese.
Bir alışveriş çılgınlığının ortasından sizlere sesleniyoruz an itibariyle. Baktığımız her yer. Bilmiyorum, senin hayatında olumsuz etkiledi mi?
Olumsuz. Özellikle reklamlar anlamında evet, ilgimi çekenler olursa bakıyorum. İlgimi çekmezse kapatıyorum. Özellikle teknolojik araçlar ilgimi çekiyor.
Dombiller hazır, teknolojiler yüklü geldikleri için onlar zaten hali hazırda bize şey yapıyorlar. Sunulacak olan özellikleri paylaşmış oluyorlar. Modern otomobiller gerçekten ciddi manada yakıt tasarruf avantajı ile birlikte geliyorlar. Elektriklenmiş olanlar, buna tabii Türkçe'de tam karşılığı yok gibi henüz. Electrification diye geçiyor. Elektrikli veya hibrit arabalar. Elektriklenmiş evet. Diyebiliriz. Elektriklenmiş arabalar ciddi yakıt tüketim avantajı ile birlikte geldikleri için sürücülerin orada da yüzünü güldürüyorlar. Eğer bizi dinlediğiniz işte Ford Sync arayüzünden dinliyorsanız, aracınızda hibritse veya elektrikli ise ne mutlu size. Not aldığımız haberlerden birinde de var. Jeff Bezos'un bir demeci. Kendisi diyor ki uzay bizim asıl evimiz olacak. Dünyayı turistik amaçlarla sanki bir işte tarihi alanı gezmeye gider gibi, böyle bir yıkıntıyı gezmeye gider gibi belki de ziyaret edeceğiz. Asıl insanlığın gelecekte var olduğu yer uzay olacak diye bir sözü var. Umarım tüketerek dünyayı bitireceğimize işaret etmiyordur alt metin itibariyle. Ne dersin?
Yani Terminator filminde Skynet vardı. Herhalde iş oralara geldikten sonra dünya yaşanmaz bir yer haline gelirse milli park ilan edilir. Mars'ta ve Ay'da koloniler kurulmuş olacaktır o zamana dek diye düşünüyorum. Herhalde o dönemleri işaret ediyor. Çok yakın gelecekte öngörmüyorum ben açıkçası.
Allah ne bileyim, şimdi dedikodusunu yapmış gibi de olmuyor ama yani Jeff Bezos şu klasik kötü adam tiplemesine çok uyuyor. James Bond filmlerindeki Blofeld bir de şey yapıyorsa, kedi seviyorsa, korkunç kahkahasıyla tam bir karanlık sinematik portresi çiziyor.
İyi bir adama benziyor, güler yüzlü.
doğru orası öyle de işte.
Elon Musk daha korkutuyor beni açıkçası. Bezos daha seveceğim.
Bir sonraki habere ben geçeyim.
Evet.
Bu az evvel dedi ki akaryakıt zamlarıyla doğrudan da bağlantılı sayılır. İngiltere'de konut sahiplerine bir şey verilmiş, doktrin verilmiş diyelim. İngiltere'de artık her hane en az bir elektrikli araç şarj istasyonu barındırmak zorunda. Bunun işte birazcık da taşın altına halkın elini koyması gibi algılayabiliriz belki. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması da çok ciddi manada ön ayak olacağı ve bu geçişin çok daha hızlandırılacağına hizmet etmesi öngörülüyor. Çok da ağım şağım bir dönüşüm değil en nihayetinde. Otoparkı olan, park yerine erişimi olan binalarda basit bir soketin yerleştirilmesiyle sorun çözülüveriyor. Bakalım. Yani hızlı şarj istasyonları, daha da hızlı şarj etmek üzere Ford'un da bildiğimiz kadarıyla teknolojileri var. Üniversitelerde çalışıyorlar. Pil kimyası üzerinde ciddi araştırmalar var. Hala lityum elementi kullanıyor pillerde ama bunun değişmesi de önümüzdeki yıllarda söz konusu olabilir. Çünkü çok fazla, çok farklı yerden şeyler var. Çok değişik araştırmalar var. Dolayısıyla da bu darısı başımıza diyelim. Bilmiyorum, elektrikli otomobillerle hiç şey yapma şansın oldu mu? Sadece elektrikle çalışan arabalarla seyahat etme şansın oldu mu?
Bir defa denk geldim, evet. Gerçekten çok konforlu, sessiz bir kere ve çevreci olmasıyla
fikir, evet. Gerçekten insanı çok mutlu ediyor içindeyken.
Evet. Yani yolda kayıyorsun gibi bir his oluyor. Elektrikli ama scooter kullanıyorum ben de. O da gerçekten çok keyifli. Yani elektrikli araçların süper yaygınlaşması lazım. Bunda başı çeken markaların büyük iş yapması lazım diye düşünüyorum. Pil ömrü daha iyi yerlere taşınmalı.
Yani teknolojiye öncülük eden, otomotivin gelişmesinde işte 100 yılı aşkın emeği olan markalardan, bizim şu anda bizi Sync altyapısından dinliyorsanız içinde bulunduğunuz Ford'un da bu noktada hakkını vermek lazım. Otomobil teknolojisine yön vermeye devam ediyor. Hali hazırda Türkiye'de şarj istasyonları çok yaygın değil. Bazı güzergahlarda elektrikli araç kullanmak ciddi strese dönüşebiliyor. Bunu yanınızda ek yakıt rezervi olmadan sarı yakıt lambanız yanmış vaziyette seyahate benzetebilirsiniz. İstasyon nerede kaldı acaba, şey mi? Sadece işte benzin mi satıyor, mazot mu satıyor, benim aracıma uygun yakıt var mı gibi düşünceler aklınızı kemirip duruyor aksi halde. Ama şarj istasyonları yaygınlaşırsa gerçekten harika. Elektrikli arabalarla alakalı bir iki farklı plan var, iki farklı öngörü var. Yakın gelecekte zaten trafikteki paylarını arttıracakları, bizim kullandığımız arabaların hatırı sayılır bir kısmının elektriklenmiş olacağı aşikar. Fakat sonrasında belki de paylaşımda tamamen otonom kabinler, yine büyük markaların, büyük otomobil markalarının üretiminde farklı satış veya farklı kiralama sistemleriyle yine hayatımıza katılabilecekler gibi duruyor. Bakalım ne kadar tabii süre payı olur, insanlar hangisine daha kolay uyum sağlar, nasıl kabul gösterir, bunu göreceğiz. Çünkü hani sevdiğimiz, kullandığımız otomobiller en azından bizim jenerasyonumuz için bir şey, yani bir oyuncak gibi. İnsanlar otomobillerini severler. Bakımına özen gösterirler. Paylaşımlı araç fikri o yüzden şu anda çok bizim jenerasyonumuz en azından içine sinmiyor gibi ama Z kuşağı ve sonrası buna yapılan araştırmalarda çok daha sıcak bakıyor gibi. Böyle de bir not düşmüş olalım.
Evet.
Ve sıradaki haberimize geçiyorum. Apple tamir programının ayrıntılarını duyurmuş. Uzun zamandır konuşuluyordu, insanların da yakındığı bir mevzuydu. Cep telefonlarını kendileri tamir etmek istiyorlar. Farklı bir sistem, farklı özel bir şeye gerek kalmadan, müdahaleye gerek kalmadan kişilerin kendi tamiratlarını kendilerinin yapması. Cep telefonlarıyla dolaştığımız günlerde telefonun kırılması kabus çünkü telefondan ayrı kalmayı veya alıştığımız makineden farklı bir cihazla bir müddet zaman geçirmeyi gerektiriyor.
Evet.
iPhone 12 ve 13 cihazlarının kullanıcılar tarafından tamir edilebilmesi için, işte temel şeylerin yapılması için yazılım desteği ve yedek parça satışının başlayacağını 2022'de duyurmuş oldu. Bunda da self-service onarım olmuş oluyor.
Gayet güzel. Peki bu hafta uzayla ilgili herhangi bir haberimiz var mı?
Sana bir yeni gezegen sürprizim var Dilan.
Öyle mi? 10. Gezegen mi geliyor?
Plüton'u kaybettiğimizde ben açıkçası biraz üzülmüştüm. O
evet
zaman
ya,
da çok
o iyiydi ya. Ciddi. Uzak küçük bir şeydi.
Evet. O zaman da çok dramatik bir şekilde Plüton'un fotoğrafları da yayınlandı. Yüksek çözünürlüklü. Üzerinde kalp benzeri de bir krateri varmış deseni. O sanki veda mesajı gibi. Şimdi baştan haberi toparlamak gerekirse bizim okul müfredatımızda hep 9 gezegen sayıldı. Neptün'den sonra Plüton maalesef o zamanki gözlem, o zamanki bilim insanlarının baktığı yörüngesini tamamlamamış haliyle Güneş'in etrafında dönüyor gibi duruyordu. Halbuki Güneş'in etrafından geçerken şöyle bir selam vermiş ve hizasını değiştirmiş. Şu anki gidişatı turunu tamamlamayacağını, yani aslında bir gezegen olmadığını gösteriyor.
Kendi şeyinde takılıyor, havasında takılıyor oralarda.
Yani. Aynen öyle, bir geçerken uğramış. Bize de işte onu tanımak nasip olmuş oldu bu dönemde.
Evet.
Devam eden rotası bağımsız olacak bizim sistemimizden. Fakat İşte şimdi bir yeni gezegen Dünya'nın Güneş'e olan mesafesinden tam 225 kat daha sayarsak
çok uzak,
o kadar mesafeden.
Çok uzak ya.
Evet, Güneş'in etrafında dönüyormuş şu anda yapılan tespite göre. Yani onun yörüngesi turunu tamamlayacak.
Adı ne?
Adı henüz yok.
Ha. Adı yok mu ya? Bir isim koymuşlardır ona bilim insanları.
Yani genelde netleşip de işte insanlar tarafından sevilene, arkadaşlık beslenene kadar bir şey oluyor. Eski gezegenlerin isimleri dikkatini çeken mutlaka olmuştur takipçilerimizden. Hep işte eski tanrılar, hükümdarlar onlarla özdeşleştiği için eski insanlar astronomiye çok önem veriyorlar. İşte sonrasında ama bu 9. gezegenler hep talihsiz. Plüton hemen ismini yapıştırmışlar. Güzel doğmuş o dönemin romantizmiyle ancak yenileri biraz daha mesafeli yaklaşıyor belli ki. O yüzden büyük ihtimalle isim verildiğinde bunu belki de modern çağda bir şeyle olur. İnternet üzerinden katılımla, oylamayla bile olabilir.
Evet,
NASA böyle şeyleri seviyor.
Tabii. Evet, çok güzel.
Bu haftaki son haberimizi de internet dünyasından verelim. Twitter hep genelde mizah, eğlence amaçlı tweetlerin paylaşıldığı yer olarak adını duyurmuş bir siteydi.
Ya da toplumların birbiriyle iletişimi ve işte çeşitli protestolar için de kullanıldığı bir yer.
Aynen öyle. Demokrasinin ses iletişim amacıyla istifade ettiği bir platforma da dönüşü verdi. Özellikle
doğru,
işte Arap Baharı'nda insanların birbiriyle iletişiminin sağlanması açısından Twitter'dan çok istifade edildiği. Aynı zamanda da bunun manipüle edilmesi sonucu insanların ne yazık ki birbirinden yanlış haberleşmesini veya bazı asılsız haberlerin yayılmasına da sebep olduğu için hem sevilen hem de birazcık tepki çeken bir sosyal mecra Twitter. Dünyanın farklı yerlerinde bazen yasaklanıyor, bazen işte şey yapılıyor, eleştirilerin hedefi oluyor. Ama kendi özünde Twitter bir türlü ticarileşemedi. Para kazanamayan, reklam veremeyen bir yapı oldu. Hatta bir dönem ciddi manada ekonomik buhran içindeydiler. Onu atlattılar geçtiğimiz dönemde. Bir hayli değiştirdiler algoritmaları da. Şimdi yepyeni bir alışveriş özelliği getirdiklerini duyurdular. Artık bir dükkansanız, bir ticari işletmeyseniz canlı yayın gibi takipçilerinizle iletişim kurabileceksiniz. Belki işte buradan sipariş vermek, belki burada beraber şey yapmak, ürünlerin seçkisine takipçilerin katkıda bulunması söz konusu olabilecek. Farklı bir yaklaşım. Bakalım yani önümüzdeki dönemde bu şeyi, Twitter'ın mağaza modülünü nasıl hayatımızda göreceğiz? Belki otomobillere de gelir artık akıllı sistemler. Yani otomobilin teybi teyp olmaktan çıktı artık. Akıllı
tabii,
bilgisayar diyebiliriz. Ford'larda da sync cep telefonunu tabii doğrudan yolda giderken kullanabilmenize olanak sağlıyor. Göreceğiz yani. Gelecek gerçekten gerçeğimiz oldu. Çok farklı alanlarda hayaller bir anda konuşulabilir. Haberlere dönüyor. Ben heyecanlıyım.
Evet, ben de heyecanını paylaşıyorum. Gerçekten arabalar, otomobiller içinde çeşitli işbirlikleri yapılırsa güzel olur diye düşünüyorum. Hem internet dünyası hem alışveriş uygulamaları, son dönemde online ticaret zaten artık hayatımızın gerçeği.
Doğru, doğru. Ancak şunu da ben altını çizmek isterim. Yolda bazen denk geliyorum. Şimdi otomobillerin kendi bünyesindeki sistemler, üreticiler tarafından çokça fazla test yapılarak geliştirilmiş, optimize edilmiş sistemler ve genelde de sürücünün dikkatinin dağılabilmesine sebep olan donanımlar oldukları için sürücünün dikkatini toparlayıcı, işte şerit takip uyarısı gibi ne bileyim farklı desteklerle desteklenerek sunuluyorlar. Tek başına yani multimedya sistemi sunulmuyor. Bunun da bazı ürünlerin üzerinde yazar ya, dikkatli kullanınız, şey yapınız, sorumsuzca tüketmeyiniz. O hesap aracınız eğer işte modern bir otomobilse, modern bir Ford modeliyse şu anda içinde bulunduğunuz muhtemelen sahip olduğu donanımların farkındasınızdır. Kör noktanızdan gelen aracı size uyarıyor, hatırlatıyor. Şeritten taşmaya çalışıyorsanız direksiyon kendini toparlayıveriyor. Bunun gibi akıllı arabalarda tüketilmesi daha yerinde olacak. Gidip de 1985 model arabaya sonuçta akıllı telefon entegrasyonu yaparak bunu direksiyon başında kullanmaya çalışmak hiç güzel olmayacaktır.
Öyle, konsantrasyonunuzu bozmamanız önerilir.
Can güvenliği her şeyden önemli. Kesinlikle. Ama gerçekten bugün çok farklı yerlerden hayatımızı güzelleştirecek şeyler alıyoruz.
Evet.
Ford'la teknoloji gündeminden bu haftalık bu kadar. Ben Can Akbulut.
Ben Dilhan Başman.
Önümüzdeki hafta yeni haberlerle karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Ford teknoloji gündemini sundu.